İkinci ayrım. Sayfa 5. Selam olsun. Toplumlar kendilerini dönem dönem sorunlar yumağı içinde bulabilirler. Hiç istemedikleri, hiç beklemedikleri halde açmazlarla karşılaşabilirler. Tarihsel deneyimlerle de sabit olduğu üzere her toplum yaşadığı sorunlar karşısında çıkış yolunu kendi geçmişine, kendi gerçeklerine dayanarak bulmalıdır. Bir toplum ancak bu şekilde geleceğe doğru emin adımlarla yürüyebilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyada hayranlık uyandıran devrimi söylediklerimizin en açık ispatıdır. Atatürk, milletimizin gerçeklerinden yola çıkarak ve yine milletimizle birlikte kurtuluş mücadelesini kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Yöntem budur. Aranılan zemin budur. Günümüz Türkiye'sinde sayısız sorunla karşı karşıyayız. Toplumun her kesiminde bu sorunlara bir çözüm arayışı var. Çözüm çabalarını takdirle karşılamak lazımdır. Ancak söz konusu çabaların toplumumuzda yeterli karşılık bulmadığını ya da eksik olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Temeli toplumumuzun derinliklerine inen, gücünü toplumun köklerinden alan bir yol bulmak zorundayız. Bu yol, tarihimizde, inançlarımızda ve yaşam biçimimizde aranmalıdır. Anadolu'nun hafızasını, geleneklerini, yaşam biçimini oluşturan, iz bırakan veliler ile Atatürk'ün akılcı, bilimci, ışıklı yolu bir değerler sistemi olarak çıkış yolumuzdur. Bugüne kadar biri öbürüne alternatifmiş, biri ötekini reddedermiş gibi sunulan, öyle algılatılmak istenen değerlerimizin her biri bir bütün olarak çıkış yolunun yapı taşlarıdır. Anadolu'nun geçmişinde insanı, aklı ve bilimi esas alan bir düşünce sistemi vardır. Hacı Bektaş Veli'nin ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır sözü, Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın insanı ve sevgiyi yücelten dizileri, Veysel Karani, Tapduk Emre, Hacı Bayramı Veli, Ahi Evran, Ahmet Remzi Dede ve daha nicelerinin önce insan ol ki Yaradan'a ulaşasın fikriyatı, Cumhuriyet kültürümüzün sağlam dayanaklarını oluşturmaktadır. Hepimiz Türk milletinin asli unsurlarıyız. Dolayısıyla çıkış yolunun da birer parçasıyız. Ayrışarak, ötekileştirerek, reddederek, dışlayarak gidilecek yer yoktur. Yıllardır ülkemizin dört bir yanından gelen çağrılara bu inançla koşarak gittik. Halkımızla heyecanla kucaklaştık. Bu yolculuğumuzda çok şey öğrendik. Halkımızın bilgeliğiyle çıkış yolunu gördük, anladık, kavradık. Çıkış yolu Türk milletinin bir büyük öğretisidir, beklentisidir, isteğidir, duruşudur. Çıkış yolunun ilk durağında biz olmak vardır. Biz olmadan çıkış yoluna ulaşamayacağını öğrendik. Ortak tarihimiz, ortak değerlerimiz biz kültürünü yaratmıştır. Bizden uzaklaştıkça başkalaşıyoruz, benliğimizi yitiriyoruz, sorunlar yumağına gömülüyoruz. Türkiye'de yaşayan herkes hiç ayrımsız bizim en değerli üyesidir. Hava, su, güneş, ekmek gibi yaşantımızın vazgeçilmezidir. Köklerimiz sağlamdır ve derinlerdedir. Aksi takdirde yıllardır oynanan tüm oyunlara, sahnelenen tüm senaryolara rağmen hala bir arada yaşıyor olabilir miydik? Atatürk ve Cumhuriyet, biz kavramının en güçlü temelidir. Bu temelin yok edilmeye çalışıldığını acı bir şekilde yaşıyoruz. Bunun sonucu olarak toplumumuzda kutuplaşma en üst safhaya ulaşmış, kimsin, kimdensin sorgulamaları başlamıştır. Etnik köken, din, mezhep, dil, cinsiyet ve siyasi tercihlerimiz zenginliğimiz olmaktan çıkarılmış, tehlikeli çatışma alanlarına dönüştürülmüştür. Öte yandan gayet insancıl, gayet demokratik, gayet doğal bir konuymuş gibi sunulan tarihimizle yüzleşmeliyiz söylemleri, geçmişimizden ders alalım, doğru olanı yapalım, yanlışları tekrarlamayalım amacıyla değil, Cumhuriyet'ten ve kuruluş felsefesinden intikam alma duygusuyla dile getirilir olmuştur. Oysa öncelikle farklılıklarımızın değil, ortak geçmişimizin, milli ve manevi değerlerimizin ve aydınlık bir geleceği birlikte inşa etme ülkümüzün altını yeniden büyük bir heyecanla çizmek zorundayız. Ancak bundan sonra farklılıklarımız, zenginliklerimiz olabilir. Bu topraklarda var olmuş, iz bırakmış bütün kadim medeniyetlerin, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Rumeli'ye ve Avrupa'ya uzanan tüm uygarlıkların mirasçısıyız. Bu uygarlıklar üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Hemen belirtmeliyiz ki Atatürkçü olmayı bir sorun, bir sıkıntı, Türkiye gerçeklerini okuyamama gibi sunma gayretleri açık bir algı operasyonudur. Bu operasyonları canlı canlı izledik. Son yıllardaki bütün aşamalarına tanıklık ettik. Artık Türk milleti algı operasyonlarını anlamış ve çözmüştür. Bizim Atatürkçülüğümüz eşit yurttaşlık ilkesini temel alan, ırkçılığı, mezhepliği, her türlü ayrımcılığı kesinlikle reddeden, kul değil vatandaş, tebaa değil millet diyen, yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimseyen, hayatta tek gerçek yol gösterici olarak aklı ve bilimi gören, kadının erkekle eşit olduğunu kabul eden, sanatı aydınlanmanın ışığı olarak bilen, özgürlükçü, demokrasiye inanan bir düşünsel sahiplenmiştir. Görev belgemiz Atatürk'ün gençliğe hitabesidir. Türkiye'nin neresine gidilirse gidilsin bu söylediklerimizin doğrulandığını görürsünüz. Türk milletinin Atatürk ve Cumhuriyet'te hiçbir meselesi yoktur. Türk milleti Atatürk'ü bir büyük milli değer olarak baş tacı yapmıştır. Cumhuriyeti bir yaşam biçimi olarak benimsemiştir. Çıkış yolu bu öğretiyle oluşturulmuş ve vatandaşlarımızın takdirlerine sunulmuştur. 29 Eylül 2007, Ankara. Ankara Hukuk Fakültesi'nde Abbas Güçlü ile Genç Bakış programının çekimi var. Canlı yayın. İktidar Partisi'nin genel başkan yardımcılarından Dengir Mir Mehmet Fırat da program konukları arasında. Sayın Fırat'ın kimi düşüncelerine katılırım, kimilerine karşı çıkarım. Ancak konuşma adabını bilen bir hukukçudur. İktidar Partisi'nin anayasa taslağında Danıştay üyelerini hükümetin belirlemesini sağlayacak düzenlemeler yer alıyordu. Bunun ne kadar yanlış olduğunu söyledim ve anayasanın katılımcı bir anlayışla hazırlanması ihtiyacını, meclisteki geçici çoğunluklara dayanılarak dayatma yapılmaması gerektiğini ifade ettim. Sayın Fırat nezaketle cevapladı ve büyük ölçüde de hak verdi. Aramızda geçen sohbette bugün için çok güncel bir durumla ilgili değerlendirmeler de var. Sayın Fırat diyor ki, 1982 Anayasası Kenan Evren için tasarlanmış bir anayasa olduğu için demokratik bir anayasaya ihtiyacımız var. Anayasa Evren'e yetki vermek amacıyla Cumhurbaşkanı'nı yürütme yetkisine ortak olacak şekilde düzenlemiş. Cumhurbaşkanı Özal ve Demirel örneklerinde olduğu gibi bir siyasi parti genel başkanlığından gelse ve yerine başbakan olan kişi de aynı partiden olsa bile aralarında yetki çatışması kaçınılmaz olarak çıkıyor. Dengir Bey bu yetki çatışmasını veya daha doğru bir tabirle yetki çekişmesini gidermek için Cumhurbaşkanını daha da yetkili kılmayı, daha da otoriterleştirmeyi önermiyordu. Tam aksine Cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlamaktı düşüncesi. Görünen o ki aradan geçen yıllarda iktidar partisinde köprülerin altından çok sular akmış, otoriterliğe, tek adamlığa övgüler düzülür olmuş. Yine de padişahlıktan cumhuriyete geçen toplumumuzda bu otoriteleşmeden hoşnut olmayanların yüzdesinin çok fazla olduğuna inanıyorum. Aksi insanın özgürlükçü doğasına aykırı. Abbas Güçlü ile Genç Bakış, Feyzoğlu. Sayın Fırat, çok önemli bir yargı kurumu olan Danıştay'ın üyelerinin atanmasında yetkiyi hükümete veriyorsunuz. Danıştay sizi denetleyecek, siz üyelerini atayacaksınız. Denetleyeceği kişi tarafından tayin edilen kişi bu görevi nasıl yapar? Böyle giderse bir partinin ilçe başkanı o ilçedeki yargıcın üzerine çıkmış olur. Anayasa yapmak için yalnızca meclis çoğunluğu yeterli değildir. Toplumun bütün kesimlerini katmalıydınız işin içine. Fırat, sizi anlıyorum. Biz bir anayasa taslağı hazırlattık. Ama sizin de düşünceleriniz varsa bir anayasa taslağı hazırlamanızı rica ederiz. Buna bir katkımız olacaksa eğer biz de katılırız. Benzeri bir talep Türkiye Odalar Birliği ve diğer sivil toplum kuruluşlarından da geldi. Hemen yarından itibaren bu konuyu gündeme getireceğim. Şimdi 1961 Anayasası'nın modern bir anayasa olduğunu kabul etmek lazım. Aslında hakikaten belki o günkü Türkiye'nin demokratik gelişimine çok da uygun olmayan bir modern anayasa yapıldı. Ancak yapılış tarzını tasvip edebilmek mümkün değil. 1982 Anayasası ise yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürütme bir çift başlılık gösterdi. Devamlı bir çatışma oldu. Aynı partiden gelen Cumhurbaşkanlığı döneminde de oldu. Yani hatırlayın, rahmetli Özal Anavatan Partisi'ni kurdu, başbakanlık yaptı, köşke çıktı ve köşke çıkarken de kendisine yakın olacak bir başbakan bıraktı. Ama belli bir noktaya geldi, çatışmaya başladı. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Demirel geldi. Demirel de bir siyasi partiden geliyordu ama sürece baktığımızda DYP Genel Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında yeniden bir yetki çatışmasının saç saça baş başa geldiğini görüyoruz. Şimdi bu böyle devam etti. Çünkü sistemin gereğiydi. Anayasanın gereğiydi. Çünkü özel dizayn edilmişti. Sayın Evren başta kalacak. Otoriter birisi olacak, arkasında bir silahlı güç olacak ve dolayısıyla kendilerine göre bir anayasa dizayn edilmişti. İnsanlar zaman içerisinde kendilerinin tasfiye olacağını ve yeni seçimlerde yeni siyasi partiler kurulacağını pek düşünememişlerdi. 5 Kasım 2007 Ankara. Büyük Atatürk, Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışında bu fakültenin, o zaman mektep, Cumhuriyet'in müeyyidesi yani Cumhuriyet'in sonsuza dek ayakta kalması için dayanağı ve koruyucusu olacağını söylemiştir. Bana öğrenciliğimden itibaren büyüklerimin öğrettiği, Ankara Hukuk Fakültesi dekanlarının, öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin ilk görevinin bu olduğudur. Cumhuriyeti korumak için elbette Atatürk'ü doğru anlamak gerekiyor. Atatürk'ün devrimlerini ve hedeflerini doğru anlayan biri, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşaması için hukuk devleti ve demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi gerektiğini bilir. 5 Kasım 2007. Ankara Hukuk Fakültesi'nin 82. kuruluş yıldönümü töreninde konuşma yapacağım. Gündemde anayasa değişikliği var. Ancak tartışmalar sert, uzlaşı ortamı yok. Siyasi iktidarın niyeti kapalı kapılar ardında hazırlattığı bir taslağı usulen kamuoyuna duyurmak. Sonra referanduma sunup geçirmek. Doğal olarak açılış konuşmamın konusu anayasa değişikliğiydi. Dekan olarak yaptığım bu ilk yıl dönümü konuşmasında anayasanın katılımcı bir anlayışla hazırlanması gerektiğini, üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin mutlaka sürecin etkin katılımcıları olmalarının sağlanması zorunluluğunu ifade ettim. Bugün 12 Eylül 2010 referandumuyla yapılan değişikliklerin olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz. Değişiklik paketi katılımcı bir anlayışla hazırlanmış, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve keyiflilikten uzak karar veren bir yargı gerçekten istenmiş olsaydı, bütün kurumları hırpalanmış, böylesine sıkıntılı bir demokrasi yerine dünyaya örnek teşkil edecek bir sisteme sahip olabilirdik. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. 12 Eylül 1980 darbesinin ürünü olan anayasayı methediyor değilim. Dediğim şu, yanlış, yanlış da düzeltilmez. Sonuçta başaracağız. Çünkü toplum olarak yoğun bir öğrenme sürecinin içinde yol alıyoruz. Halkımızla buluştuğum toplantılarda şunu söylerim hep. Bugün yaşadığımız bütün bu sorunlar aslında 10 yıllar önce çözülmüş olmalıydı. Örneğin 1960 darbesi sonrasında 1961'de çok özgürlükçü bir anayasa yazıldı. 1971 muhtırasıyla bütün özgürlükçü niteliğini yitirdi. Yani ancak 10 yıl dayandı. 1961 Anayasası ne kadar ilerici olursa olsun halk sahiplenmedi. Onun yerine demokrasi adına askeri darbelerden boş yere medet umulacağına bir 10 yıl daha mücadele edilseydi de toplum uzlaşarak demokrasi içinde kendini çözseydi sorunlarını. Her neyse, dediğim gibi keşke bu sorunlar bizden önce çözülmüş olsaydı da biz de bugün çağdaş dünyanın evrensel, güncel diğer sorunlarını çözmeye çalışsaydık. İşte bunu söyledikten sonra biraz da umutsuzca hayıflanmaya başlayan dinleyici dostlarıma derim ki, o zaman yakın tarihin büyük mücadelesini kitaplardan okumak zorunda kalırdınız. Şimdi kitaplar bu mücadeleyi yazacak. Çünkü siz tarih yazıyorsunuz. Ankara Hukuk Fakültesi'nin 82. yıl dönümünde yaptığım konuşmadan bir bölüm. Ülkemizde çeşitli dönemlerde Yargıyı hızlandırmak, daha seri yargılama yapmak söylemleri sonucunda siyasi iktidarlar çözümü genellikle savunma hakkını kısıtlayan düzenlemeler yapmakta bulmuşlardır. Bunun bir çözüm olmadığı açıktır. Ancak hakim bağımsızlığı konusunda yeterli adımların bir türlü atılamadığını, bunun yargıyı haksız yere dahi olsa zaman zaman töhmet altında bıraktığını ve yargının güvenilirliğine gölge düşürdüğünü vurgulama gereği duyuyorum. Anayasa hazırlanacak ise dar bir çevrede yazılan bir taslak metnin tartışmalara temel alınmasının son derece yanlış olacağını vurgulamak gereğini duyuyorum. Türkiye'nin köklü üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşları hazırlanmış bir taslağı değerlendirmek zorunda bırakılmamalıdır. Anayasa taslağı katılımcı ve şeffaf bir usulle oluşturulacak bir komisyon tarafından hazırlanmalıdır. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde anayasa tartışmaları kurumlar ve toplumsal kesimler arasında gerginlik yaratmamalıdır. Uzlaşma ortamının sağlanmasında ve sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesinde kuşkusuz en büyük sorumluluk yasama ve yürütme organlarına düşmektedir. 21. yüzyıl Türkiye'si kurumlar arasında işbirliğinin, dayanışmanın ve uzlaşma kültürünün hakim olduğu, bilimin ve bilim kurumlarının değerinin tam anlamıyla anlaşıldığı bir ülke olmak zorundadır. 8 Ocak 2008 Ankara. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı'nda Ankara Hukuk Fakültesi'nin dekanı sıfatıyla konuşma yapıyorum. O gün söylediklerim bugün de geçerli. Sanattan zevk almayan bir kişi gerçek anlamda hukukçu olamaz. Özgürlükçü, çağdaş yorumlar yapamaz diyorum. Hukukun temel ilkelerinin masa başında yazılmadığını, bu sebeple doğru yorumlar ve uygulamalar için hukukçuların tarih, sosyoloji ve felsefeye dair temel bilgilere sahip olmaları gerektiğini anlatıyorum. Ülkemizde yeterli sayıda öğretim üyesinin olmadığını söylüyor. Bu sebeple yeni hukuk fakültelerinin açılmasına sınır getirilmelidir diyorum. Avukatlık sınavının kaldırılmış olmasını ağır şekilde eleştiriyorum. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Hali hazırda bir günlük kıdemden 65 yıllık kıdeme kadar 86 bin avukata karşılık hukuk fakültelerinde okuyan 48 bin öğrenci var. Bunların 40 bininden fazlası avukat olacak. Çünkü hala sınav yok. O tarihte 30-35 olan hukuk fakültesi sayısı ise 100'e dayanmış. Elbette öğretim üyesi sayımız artan fakülte ve öğrenci sayısıyla orantılı artmamış. Hukukçularımız iyi yetişmezse, hukuk devletini nasıl kuracağız? Demek ki kimseyi mağdur etmeden yanlışları birer birer düzeltmemiz gerekiyor. Kalitesizliği değil, kaliteyi özendireceğiz. Çünkü milletimiz en iyisine layıktır. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı'nda yaptığım konuşmadan bir bölüm. Hukuk eğitiminin içine mutlaka sanat dahil edilmelidir. Sanattan zevk almayan, sanat eserinden mutluluk duymayan bir hukukçu, hukuk kurallarını çağdaş amaçsal yorumlarla kavrayıp uygulayamaz. Kendisinden hizmet alanlara, insan oldukları bilinciyle yaklaşamaz. Hukukun temel ilkeleri ve çoğu hukuk kuralı masa başında değil, hayatın içerisinde insanlığın yüzyıllar süren büyük mücadeleleriyle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle hukuk öğrencisi, tarih, felsefe ve sosyolojinin temel bilgileriyle donatılmalıdır. Aslında bu noktada öncelikli sorumluluk ilköğretim okullarına ve liselere düşmektedir. Ancak maalesef sorumluluğun yerine getirilmediğini söyleyebiliriz. Ülkemizde yeterli sayıda hukukçu öğretim üyesinin bulunmadığı bilinen bir gerçektir. Devlet üniversitelerine yeterli sayıda araştırma görevlisi kadrosu tahsis etmemektedir. Vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğu ise yetişmiş öğretim elemanlarından faydalanmakla yetinmekte, yeterli sayıda araştırma görevlisi istihdam ederek kendi kadrolarını yetiştirmek için genç bilim insanlarına yatırım yapma yolunu tercih etmemektedir. Hukuk fakülteleri avukat, hakim, savcı değil, hukukçu yetiştirir. Türkiye Adalet Akademisi ile hukuk fakülteleri gerek adayların eğitim ve öğretiminde, gerek meslek içi eğitimde çok daha etkili bir işbirliği ortamı yaratmak zorundadır. Avukatlık sınavının kaldırılması kanaatimce fevkalade sakıncalı olmuştur. 20 Mart 2008 Ankara. Parti kapatmaların demokrasiye zarar verdiğine inanmışımdır. Çünkü demokrasi bir kültürdür ve siyasi partiler demokrasinin toplumsal hafızalarıdır. Kapatılan partilerin yerine bunların devamı olduğunu iddia eden partilerin kısa sürede kurulduğu bilinen bir gerçek. Ancak her parti kapatmada hafızanın bir kısmı yitip gider. Bu da demokrasi kültürünün gelişmesine darbe vurur. Ayrıca parti kapatma, kapatılan partinin tabanında keskinleşme yaratır. Demokrasinin en çok ihtiyaç duyduğu hoşgörü iklimi zarar görür. İkinci ayrımın sonu, sayfa 19.
İkinci ayrımın sonu.